Lazar'ın ölümden dirilişi üzerinde konuşmuştuk. Ve şöyle bir giriş yaparak başlamıştım. Rabbimizin 3 yıllık hizmetinde gerçekleştirmiş olduğu mucizelerin öyle gelişi güzel mucizeler olmadığını, gerçekten her birinin birer içeriği olduğunu, birer mesajı olduğunu özellikle belirtmiştim sevgili kardeşler. Ve şöyle demiştim, İsa Mesih yaklaşık Beytanya'ya 30 kilometre uzaklıkta Şera Nehri'nin öbür tarafında iken Marta ve Meryem bir haberciyi görevlendiriyor ve Lazar'ın hasta olduğu haberi bir şekilde ona haberci aracılığıyla ne yapıyor? Ulaştırılıyor. İsa haberciden haberi aldıktan sonra bir gün sonra ertesi günü haberciye diyor ki bu hastalık ölümle sonuçlanmayacak diyerek onu cesaretlendiriyor, onu yüreklendiriyor ve bu şekilde haberciyi ne yapıyor? Geriye gönderiyor. Sonrasında da okumuştuk hatırlarsanız İsa Mesih orada 2 gün daha kalıyor. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi, sanki her şey yolunda tıkırında gidiyormuş gibi rahat bir tutum içerisinde 2 gün daha orada kalıyor. Ve 2 gün kaldıktan sonra ne yapıyor? Öğrencilerle birlikte Lazar'ı diriltmek için Beytanya'ya gidiyor öğrencilerle birlikte. Ve şöyle devam etmişti. İsa Mesih haberciyi bu hastalık ölümle sonuçlanmayacak ile yüreklendirdiğinde aslında o sözü söylediğinde Lazar ölmüştü. Haberci döndüğünde Lazar 4 gün olmuştu, mezardaydı. Hatta okuyoruz ki, değil mi? Marta korktuğunu bile söylüyor İsa'ya. Şimdi şöyle düşünün demiştim size. Bu hastalık ölümle sonuçlanmayacak haberi orada gözyaşı döken insanlara nasıl bir destek olabilirdi? Nasıl teselli edebilirdi? Yani mezarda 4 gündür yatıyor. Adam geri döndüğünde onu görüyor. Ki evet Lazar ölmüş mezarda. Adam herhalde haberci büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Değil mi? Bizler de yaşıyoruz zaman zaman. Ve demiştim ki ben bu habercinin yerinde olmak hiç istemezdim. Ve kimse de emin olun ki hiçbiriniz de o habercinin yerinde olmak istemezdiniz. Rab sizi yüreklendiriyor ve istediğiniz gibi sonuçlanmıyor. Ve sadece habercinin hayal kırıklığı yaşamadığını, öğrencilerin de hayal kırıklığı içerisinde olduğunu belirtmiştim. Çünkü onlar biliyorlardı ki, Kutsal Kitap da bunu seviyor, bunu ifade ediyor. Lazar, İsa'nın hakikaten çok sevdiği bir arkadaşıydı. Hatta Kutsal Kitap'ta okuyoruz ya, en kısa ayet bu bölümde yer alıyor Kutsal Kitap'ta. İsa ağladı diye. Anlatabiliyor muyum? Yani gerçekten de seviyordu. Ama öğrenciler eminim ki kendine sordular. Kendilerine sordular mutlaka. Ya madem ki bu kadar çok seviyordu da, neden onun hastalığına engel olmadı? Ya da ne bileyim, saray görevlisinin oğlunu uzaktan iyileştirdiği gibi bir önceki mucizesinde dördüncü bölümde Yuhanna 4. bölümde saray görevlisinin oğlu vardı, memurun oğlu vardı, onu uzaktan iyi etmişti, değil mi? Peki Lazar'ı iyi edemez miydi? Tabii ki iyi edebilirdi demiştim. Ama Rab ne yapıyor? Bu fırsatı Rab Tanrı'nın yüceliği için, Baba Tanrı'nın yüceliği için onu bir araç olaraktan ne yapıyor? Değerlendiriyor, kullanıyor sevgili kardeşler. 15. ayette bunu şu şekilde onayladığını söylemiştim. 11. bölümün 15. ayetine baktığımızda. Çünkü şey şöyle diyor. İman etmeniz için orada bulunmadığıma sizin yararınıza seviniyorum. Demek ki birçoklarının iman edebilmesi için, değil mi? Birçoklarının imana gelebilmesi için Rab bu durumu büyük bir araç olaraktan kullanıyor, değerlendiriyor. Şimdi burada da demiştim ya, diyebiliriz ya öğrenciler imanlı değil miydiler? Tabii ki imanlıydılar ama bu olay aracılığıyla Rab ne yapıyor? Onların imanını bir çıta daha, belki iki çıta daha yukarıya çıkarma gayreti içerisinde olduğunu görüyoruz. Şimdi bizler de içinde yaşadığımız durumlar her ne kadar hoşumuza gitmemiş olsa da sevgili kardeşler, her zaman burada ifade ediyorum ve her zaman da ifade edeceğim, her bir durum bizim imanımızı daha da ileriye doğru gitmesine katkı sağlıyor, destek oluyor. Bunu bu şekilde görmemiz gerekiyor. Ve İsa, Marta İsa'ya Tanrı'dan dilersen ifadesini kullandığını söylemiştim 22. ayette. İsa da ona şöyle bir yanıt veriyor. Kardeşin dirilecektir. Ve Tanrı'dan dilersen ifadesi Marta'nın daha İsa'nın Tanrılığını kabul etmediğini gösteriyor diye bir ifade kullanmıştım. Ama burada İsa buna rağmen, Marta'nın bu tür yaklaşımına rağmen kardeşin dirilecektir diyor. Ona umut ışığı yakıyor. Ve Marta'ya baktığımız zaman ki o da zaten gayet güzel yanıt veriyor. Dirileceğini biliyorum zaten diyor ileride. Yani diriliş konusu Marta için yabancı değildi ama eski antlaşma bilgisine sahip olduğu için o gelecekte olacak olan dirilişe odaklıydı. Ya da başka şekilde söylemek gerekirse bunu şöyle diyebiliriz. Marta'nın imanı gelecekte gerçekleşecek olan dirilişe ancak kapsıyordu. Ancak o kadardı imanı, ancak o kadarını görebiliyordu. Ama aslında Rabbimiz ona şunu açıkça söylüyor. Aslında bırak ileride olacak olan dirilişi. Şu anda mümkün. Onun ölümden dirilmesi. Onun için bu eski antlaşmadan bir ayet size okumuştum Eyüp'ten. Bu diriliş konusunun yabancı bir konu olmadığını, eski antlaşma bilgileri olduğu için yabancı olmadıklarını söylemiştim. 19. bölümde Eyüp 19. bölüm 25 ve 27. ayetlerde şöyle diyordu. Ben kurtarıcının yaşadığını, sonunda yeryüzüne geleceğini biliyorum. Bedenim yok olduktan sonra yeni bedenimle Tanrı'yı göreceğim. Kendi gözlerimle diyor, başkası değil. Hamdolsun. Demek ki Marta'nın geleceğe bakmış olması, yani gelecekte gerçekleşecek olan dirilişe bakmış olması kesinlikle yanlış değildi. Ama Rabbimiz ne yapıyor? Dikkatlerini şimdiye çekiyor demiştim. Değil mi? Ne diyor? Diriliş ve yaşam benim diyerek. Yani demiyor, diriliş ve yaşam bendim. Diriliş ve yaşam benim diyor değerli kardeşler. Dirilişi ve yaşamı kendisiyle bütünleştirerek ne yapıyor? Ben Tanrıyım, diriliş ve yaşamın gücü benim elimdedir mesajını Marta'ya çok net bir şekilde aktarmış oluyordu. Ve bu yaşamı dedim, bu yaşamı sadece o an için değil ama birçok insan için vermek istediğini söylemiştim. Yuhanna 10. bölümün 10. ayetindeki sözlerle sizde yaşam olsun hem de bol yaşam olsun diye geldim diyen Rabbimiz. Bizim bu sözlerini size aktarmıştım. Demek ki Rab tüm insanlara bol yaşam vermek istiyor aslında. Ama bunu verebilmesi için de demiştim, ölmesi gerekiyordu. Ama ölmekle kalmadı demiştim. Ve ölümden de üçüncü gün görkemle dirilmesi gerekiyordu Rabbimizin. Ve şöyle bir sıralama yapmıştım hatırlarsanız. Eğer demiştim bir kişi hastaysa neye ihtiyaç duyar? Doktora ihtiyaç duyar, değil mi? tıp kitaplarına değil. Ya da sana karşı bir dava açıldıysa neye ihtiyaç duyarsın? Herhalde kalkıp yasa kitaplarını okumaya başlamazsın. Ne yaparsın? Gidersin bir avukat tutarsın, değil mi? Senin hakkını savunması için. Aynı şekilde sevgili kardeşler, Rabbimiz ölümün o zincirlerinden bizi kurtarabilecek tek kişinin de kendisi olduğunu bize söylemiş oluyor. Yani biz ileride o ölüm bağlarından bizi özgürlüğe kavuşturacak olan İsa Mesih'e ihtiyacımız var. Sevapların yazılı olduğu kitaplara değil değerli kardeşler. Bunu özellikle söylemiştim. Bizim Rabbimiz ölümün tüm zincirini ortadan kaldırdı. Onun için Rabbimiz bugünü içine alıyor. Onun için diyor diriliş ve yaşam benim. Ve bakıyorsunuz yaşam ekmeği benim diyor. Bendim demiyor. Yaşam ekmeği benim diyor. Öbür taraftan dünyanın ışığı bendim demiyor. Dünyanın ışığı benim diyor. Demek ki karanlık dönemlerde o senin ışığın olacak değil, o senin ışığındır. Şu anda içinde bulunduğun durum ne ise sevgili kardeşler, o senin içinde bulunduğun durumdan kurtarabilecek desteği şu an veriyor sana. Yeter ki onu görmek, yeter ki ona sımsıkı sarılmak gerekiyor dedik. Ve bu şekilde noktalamaya çalışmıştım. Onun için bizler eğer kendimizi zor durumda hissettiğimizde, karanlık bir süreçten geçtiğimizi hissettiğimizde, umudun tamamen ortadan kalktığını hissettiğimizde bileceğiz ki Rab bizim tek umut kaynağımız, tek teselli kaynağımız ve tek gücümüz ve dayanağımız. Bunu altını önemli bir kez daha çizmek istiyorum. Evet, kaldığımız yerden devam edelim değerli kardeşler. Şimdi hayatımızda birçok şeyler oluyor. Birçok şeyler gelişiyor. Bunu hiçbirimiz inkar edemeyiz. Ama bir takım olaylar içerisinden geçerken o olayların bir şekilde sonuçlanmasını istiyoruz. Yani istediğimiz şekilde sonuçlanmasını doğal olaraktan bekliyoruz. Ama istediğimiz bir şekilde durumlar sonuçlanmadığında şunu görmemiz gerekiyor. Aslında bu durum istediğimiz gibi sonuçlanmamış olsa da yine aslında benim için hizmet ediyor. Yani Tanrı aslında o süreci benim yararım için kullandığını görmemiz ve anlamamız gerekiyor. Yani Rab hiçbir zaman geciken bir Tanrı değil. Yani 4 günde olmuş olsa, yani 4. günde olmuş olsa Lazar'ın mezarda olmuş olması kesinlikle ve kesinlikle Rabbimizin oraya gittiği gün geç değildi. Aslında tam zamanıydı değerli kardeşler. Bunu burada önemli söylemek istiyorum. Onu engelleyen hiçbir güç yok. Onu hiçbir güç onu kısıtlayamaz hamdolsun. Onun için her şey onun elinde ve kontrolünde olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu nedenle ilginç bir soru soruyor 26. ayette Marta'ya. Ne diyor? Buna iman ediyor musun? Buna iman ediyor musun? Şimdi aslında bu soru hakikaten harika bir soru. Şimdi aslında sen bırak o korktu mu korkmadı mı, ne durumda olduğunu. Sen o 4 gün ölü de olmuş olsa onun yeniden yaşama kavuşacağına iman ediyor musun? Sorduğu soru bu aslında. Yani karanlığı ışığa çevireceğimi, acıları sevince dönüştüreceğime iman ediyor musun Hatice kardeş? İman ediyor musun Sami kardeş? İman ediyor musun Enver ya da Ayşe ya da sizler? Bugün aslında Rab burada sorduğu soru aslında bize de aynı soruyu yöneltiyor. İçinde bulunduğum durumu düşünün. Sıkıntılı bir süreçten geçiyor olabiliriz ya da geçmiyor olabiliriz. Fark etmez. Ama sen şu an iman ediyor musun ki Rab bu içinde bulunduğun süreçten seni özgürlüğe kavuşturacaktır? İşte İsa'nın özellikle bu soruyu sormasındaki neden buydu. Ya anladım, tamam, iyi güzel de sen buna iman ediyor musun? Kardeşinin ölümden dileyeceğine. Şimdi iman dediğimiz zaman gerçekten çok soyut, yani elle tutulur olmadığı için iman kavramı çok soyut, çok böyle kurak, hareketsiz bir ifade iman dediğimiz zaman. Doğru mu sevgili kardeşler? Ama aslında değerli kardeşler, aslında bana göre iman nedir diye sorsanız ben şunu yeni geldiğinde söylüyorum. İman bana göre eşittir karanlıkta ışığı görmektir. Şimdi ben buraya baktığım zaman biliyorum ki o bulutların üstünde güneş var. Yani eğer ben imanı size açıklamam gerekiyorsa bunu söyleyebilirim. İman bana göre evet karanlıkta ışığı görmektir. Umutsuzluğun egemen olduğu bir durumda umudu görebilmek. Umutsuzluk hissediyorsun, umut yok, çaresiz durumdasın ama bir anda o sevinci yakalayabilmen gerekiyor. Demek ki umutsuzluk içerisinde, o sıkıntı içerisinde umudu yakalayabilmek, o sevinci yakalayabilmek aslında senin o imana sahip olduğunu gösteriyor. Onun için İbraniler 11. bölüme baktığımız zaman imanı nasıl açıklıyor bize? Kısa bir ifadeyle baktığımız zaman ilk ayetlere bir kardeş okuyabilir mi lütfen? İbraniler 11'de. İbraniler 11'de. İbraniler 11'de. Ne diyor 11.1'de? Ne diyor İbraniler 11.1'de?
İman, umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmak.
Görebiliyor musunuz? Görünmeyen şeylerin varlığından emin olmak. Şöyle diyebilir miyiz değerli kardeşler? İman, görülmeyeni görmektir aslında. Bir ifadeyle, kısa bir ifadeyle. Ben onun için bugün burada sizleri teselli etmeye çalıştım. Ben de çok sıkıntılı bir süreçten geçiyorum. Ama Rab beni bu sözlerle teselli etti sevgili kardeşler. Öyle bir ışık görüyorum ki Rab bunu gerçekleştirecek. Ve buna biz hepimiz de burada küçük süre olaraktan hepimiz de tanık olacağız sevgili kardeşler. Ama ne hikmetse iman bu kadar önemli bir olgu olmasına rağmen yine de kişiler, aynı ferisiler de aynı şekilde davrandılar. Her ne hikmetse her defasında bir kanıt aradılar, bir kanıt istediler değil mi? Bugün günümüzde de biliyorsunuz kişilerle konuşurken hep ne derler? Göster de inanayım değil mi? Bana göster de iman edeyim. Ve bilmiyorum burada o örneği hiç verdin mi? Bir öğrenci 15-16 yaşında, belki ortaokul öğrencisi ya da lise öğrencisi neyse, 15-16 yaşında bir öğrenci İsa'yı anlatmaktan büyük bir keyif alan bir kişi. Her defasında arkadaşlarını etrafına topluyor ve Tanrı'nın görkemini, yüceliğini bir şekilde, bir yolla onlara anlatıyor. Kurtuluş haberini kendi dili döndüğü oranda anlatmaya çalışıyor. Ama onun bir matematik öğretmeni var biliyorsunuz. Matematik öğretmenleri genelde böyle logik diyorlar ya, mantıklı düşünen insanlar, hep denklem kurarak hep düşünen insanlar. Jürgen'den de bunu biliyorum. Jürgen'e ben bir şey söylüyorum. Zannediyorum ki anlamıyor. Aslında duruyor, doğru cevap veriyor ama önce bir çarpıyor, bölüyor herhalde kafada. Ondan sonra nasıl cevap vereceğini düşündükten sonra bana cevabını veriyor. O da matematik okumuştu bizim Jürgen kardeş. Gensheim'e gelenler onu tanırlar. Yanılmıyorsam herhalde Christoph da o da matematik. O da matematik öğrendi. Şimdi artık kızıyor bu öğretmen, imanlı değil kendisi. Tutuyor çocuğu kolundan, çekiyor pencerenin kenarına, açıyor pencereyi, itiyor dışarıya, bak diyor gökyüzüne. Çocuk bakıyor, Tanrı'yı görüyor musun diyor orada. Hayır diyor, görmüyorum. O zaman diyor Tanrı yok. Çocuk ses çıkartmıyor, camı kapatıyor, pencereyi kapatıyorlar, oturuyorlar. İşte ders başlıyor. Öğretmen ders anlatmaya başlıyor. İşte yazıp çizip hesapları yaptıktan sonra bir ara yüzünü dönüyor. Çocuk öğretmene el kaldırıyor, parmak kaldırıyor. İzin istiyor ondan. Öğretmen diyor buyur. Diyor ki izin verirsen diyor arkadaşlarıma bir soru sormak istiyorum. Sor bakalım diyor. Diyor ki arkadaşlarına. Arkadaşlar diyor öğretmenimizin kafasına bakın diyor. Kafasını görüyor musunuz? Herkes evet görüyorum diyor. Peki diyor beyni görüyor musunuz? O zaman beyinsiz mi? Aslında gerçekten ben bunu yıllar önce bir yerden okumuştum ve çok hoşuma gitmişti. Aslında harika bir örnektir bu. İman, değerli kardeşler, görülmeyeni görmektir. Onun için Sami'nin o Yuhanna 14. bölümdeki o ayeti, o ilk ayeti o zaman öğrencileri Rab nasıl teselli etti o ayeti okuyalım. Diyor ki, yüreğiniz sıkılmasın, Tanrı'ya iman edin, bana da iman edin. Yani bana da güvenin diyor Rab. Bana da güvenin değerli kardeşler. Şimdi Marta imanlı mıydı? Kuşku yok. Kesinlikle imanlıydı. Ve İsa'nın geleceğini, geldiğini duyduğu zaman onu karşılamak için ne yaptı? Hemen yola koyuldu. Ve ilk söz neydi? Marta'nın ilk sözü İsa'ya neydi? 21. ayette. Bakıyoruz. Söylediği söz şuydu. Ya Rab dedi. Eğer sen burada olmuş olsaydın kardeşim ölmezdi. Demek ki şunu söyleyebiliriz. Evet, İsa'nın tanrılığı konusunda pek fazla bilgisi yoktu ama en azından Marta İsa'nın Lazar'ı iyileştireceğine inanmıştı sevgili kardeşler. Ama onun içinden çıkamadığı nokta, madem ki bu kadar seviyordu İsa, neden gecikmişti? Neden geç kalmıştı? Buna bir türlü yanıt bulamadı Marta bana göre. Yani madem ki seviyordun, madem ki senin için bu Lazar bu kadar değerliydi, neden geciktin, neden zamanında buraya gelmedin? Eğer zamanında gelmiş olsaydın, evet kardeşim bu duruma gelmezdi. Ama bakıyoruz ki değerli kardeşler, başkaları da ne yapıyor? Geçmişe bakıyor. Ya bu diyor İsa için diyorlar ya, ya bu hastaları iyi eden bu kişi Lazar'ı da ölümden diriltemez miydi? Yani onun da hastalığını iyi edemez miydi diye ne yaptılar? Mırmır etmeye başladılar. Değil mi? Eleştirmeye başladılar. Ama Rab çok harika bir şekilde ne geçmişi ne de geleceği şu anı kullanıyor. Evet Marta, bana iman ediyor musun? Bizler de zaman zaman Marta gibiyiz aslında. Diyoruz ki onun gibi, eğer şu ya da bu olmuş olsaydı bu kişi kurtulurdu derdik diyoruz. Hiç söylediğiniz oldu mu böyle şeyler? Ya da çok daha iyi olurdu eğer bu böyle olmuş olsaydı, böyle gelişmiş olsaydı. Ama aslında her şeyin Rabbin elinde, onun yönetiminde, onun kontrolünde olduğunu tamamıyla unutuyoruz sevgili kardeşler. Ama bazen istediğimiz, beklediğimiz şekilde sonuçlanmıyor imanımız olmasına rağmen. Neden bu şekilde oldu? Böyle olması mı gerekiyordu? Neden bunlar oldu diye bir takım sorular soruyoruz kendimize ister istemez. Aslında bunu bu şekilde düşünmekle, böyle yapmakla aslında Rabbimizin bize olan düşüncelerini, bakışını aslında yanlış yorumlamış oluyoruz sevgili kardeşler. Onun için ileride ancak bir takım şeyler olduktan sonra, bittikten sonra ki ben eminim ki bir süre geçtikten sonra, bir takım şeyler sonuçladıktan sonra diyeceğiz ki ya evet kardeşler gerçekten de doğru, biz böyle bir süreçten geçmemiz gerekiyordu. İleride, daha sonra biz anlıyoruz. Ben iki günlük göz hapsine girdiğimde Türkiye'deyken hiçbir anlam veremedim. Bunlar olması mı gerekiyordu diye. Ama değerli kardeşler emin olun sonradan, şimdi rahat rahat konuşabiliyorum. Sonradan anladım, evet böyle bir durumu yaşamam gerekiyordu. Ama biz bunu olayların içerisinde boğuşurken maalesef göremiyoruz. Her şey Rabbimizin elinde sevgili kardeşler. 27. ayette şöyle okumuştuk. Evet ya Rab, senin dünyaya gelecek olan Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman ettim diyor. Şimdi bakın bu harika bir ifade değil mi sevgili kardeşler? Bir iman ifadesi aslında değil mi? Ama İsa Mesih Marta'dan bunu beklemiyordu aslında. Bu beyanı beklemiyordu. Onun beklediği yanıt Marta'dan bu değildi sevgili kardeşler. Aslında İsa'nın Marta'dan beklentisi neydi? İsa'nın Marta'dan beklentisi sen benim Tanrı'nın oğlu olduğuma iman ediyorsun. Bunda şüphe yok. Ama diriliş ve yaşam ben miyim? Buna iman ediyor musun? Dirilişin de yaşamın da kaynağı ben olduğuma iman ediyor musun? Aslında Tanrı bunu aslında Marta'dan duymak istedi. Marta'nın buna iman etmesini istedi. Aslında bizler de Marta'dan farklı değiliz. Bu konuda da maalesef farklı değiliz değerli kardeşler. Bizler de iman ediyoruz. Rabbimizin Rab ve kurtarıcı olduğuna, diri Tanrı olduğuna iman ediyoruz. Bu önemli mi? Kesinlikle önemli. Belki ilk aşama bu. Ama düşünecek olursak, söylemem de gerekirse açıkçası yeterli değil sevgili kardeşler. Aslında bizim inanmamız gereken nokta, evet Rab İsa Mesih'in Tanrı'nın oğlu olduğuna, Rabbimiz ve kurtarıcımız olduğuna iman ettiğimiz oranda şu an içinde bulunduğumuz sıkıntılardan da durumlardan da durumlara da el atabileceğine, durumları değiştirebileceğine de iman etmemiz lazım. Bakın biz nasıl çok kolay bir şekilde Rabbimizin kurtarıcı olduğunu söylüyoruz ama öbür tarafa baktığımız zaman şunu rahat bir şekilde söyleyebilirim. Evet Rab buna el atacak, Rab bunu iyi yönde kullanacak, Rab bunu iyi edecek. Bu yönde çok kaygılar çekiyoruz. Neden? Çünkü durumlara odaklandığımız için. Anlatabiliyor muyum? Tanrı bizden, bizim onu nasıl kabul ettiğimiz değil, şu an o kabul ettiğimiz noktanın ötesinde içinde bulunduğumuz durumlarda da Rabbimiz aynı gücü, aynı desteği verebileceğine inanıyor muyuz? İman edebiliyor muyuz? Çıkış yolu görünmese de bir çıkış yolunun ileride bizi beklediğine inanıyor muyuz sevgili kardeşler? Bu aslında Marta'dan da beklediği buydu. Diriliş ve yaşam olduğuna iman, olduğuma iman ediyor musun? Evet. Şimdi baktığımız zaman bu olaya, her olayda olduğu gibi burada da Rabbimizin aslında harika bir planı olduğuna tanık oluyoruz. İyi bir planı olduğunu görüyoruz. Şimdi Rabbimiz orada Lazar'ı ölümden yaşama getirmekle orada bulunan herkese bir şeyi net bir şekilde açıkladı. Tanrı'nın ne kadar yüce olduğunu. Tanrı'nın ne kadar her şey üzerinde egemen olduğunu, yetkiye sahip olduğunu açıkladı. Bakın bunu şu şekilde okuyoruz 45. ayette, 11. bölümün 45. ayetinde. İsa'nın yaptıklarını gören Yahudilerin birçoğu diyor İsa'ya iman etti. Bundan daha güzel bir sonuç olabilir mi sevgili kardeşler? Rab bu olayı ne yapıyor? Birçok canların kurtuluşu için etkin bir şekilde kullanıyor. O zaman diyebilir miyiz sevgili kardeşler? İçinde bulunduğumuz durumlar ne ise, ağırlığı, rengi ne ise, sıkıntılarımız ne kadar diz boyuda olmuş olsa şuna inanmamız gerekiyor. Burada defalarca vurguladığım gibi Rabbimiz iyi yönde bunları kullanıyor. İyi yönde. Romalılar 8. bölümde değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Romalılar 8. bölümde hatta demiştim bu ayeti okuduğunuz zaman şu sözün altını önemli çizin demiştim. Romalılar 8. bölümde olacak yanılmıyorsam. Romalılar 8. bölüm. ...28. ayet. Ne diyor orada? Evet. Görebiliyor musunuz? Burada çizilmesi gereken nokta nedir? Her durumda. İyi durumda, kötü durumda, hastalıklarda, sağlıklı olduğumuz durumlarda, güneşli günlerde, fırtınalı günlerde Rab her durumda iyiliğimiz için çalışıyor. Bu içinde geçirdiğimiz dönemi de bizlerin iyiliği için kullanacaktır. Ben Rabbimi bu şekilde kabul ediyorum sevgili kardeşler. Ve bunu da bu şekilde kabul etmenizi sizden rica ediyorum. Gerçekten değerli kardeşler. Bunu biz anlasak da anlamasak da bunu bu şekilde görmemiz gerekiyor. Çünkü Rab bizleri adım adım ne yapıyor? Geleceğe hazırlıyor hamdolsun. Evet, buna rağmen ilginç olan şey, buna rağmen Marta'nın konuşması nasıl devam ediyor? Rab diyor artık kokmuştur. Değil mi? 39. ayette. Rab o artık kokmuştur. Ama 40. ayete bakıyoruz. Rabbin verdiği yanıt çok harika. Diyor ki iman edersen Tanrı'nın yüceliğini göreceksin demedin mi? Değerli kardeşler, gerçekten biliyorum hepinizin hayatında, ruhsal yaşamında kutsal kitaptan çok sevdiğiniz ayetler var. Benim de çok sevdiğim ayetler var. Benim kitap masasında çok sık kullandığım ayettir bu. Yani etrafımızda birçok insanlar var ve hatta bugün sohbet ettiğimiz, yaptığımız konuşmalarda birçok kez şöyle bir ifade kullanmıştı o insanlar. Ya tamam önce bir göster bakalım, önce bir kanıtla bakalım. Kanıtlayamadığın bir şeyi, göstermediğin bir şeyi nasıl iman edeceksin diye. Ve buna hiçbirimiz yabancı değiliz. Göster inanayım ifadesine. Bunu hepimiz duyduk. Ama ilginç olan İsa'nın Marta'ya verdiği yanıt çok ilginç. Yani dünya bize pişirip pişirip sunduğu bir gerçek var. Önce gör, sonra iman et. Ya da inan. Ama Tanrı diyor ki tam tersidir. Önce iman et, sonra Tanrı'nın yüceliğini göreceksin. Ben 1979'da iman ettiğim yaklaşık 35 yıldır ben size kelimelerle anlatamam. İman ettikten sonra ben Tanrı kavramını biliyordum bakın. Açık bir dille. Allah kavramını biliyordum. Bir yaratıcının olduğunu biliyordum. Ama ben gerçek anlamda kurtarıcı Rab İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul ettiğimde, Tanrı'yı yakından tanımaya başladığımda, iman ettiğimde değerli kardeşler, onun gerçekten yüceliğini çok dolu bir şekilde gördüm ve hala görmeye devam ediyorum. Emin olun. Yani iman ettikten sonra Tanrı yüceliğini, görkemini. Eminim ki hepinizin hayatında bunu gerçekleştirdi ve benim hayatımda da gerçekleştirdi ve gerçekleştirmeye de hala devam ediyor. Evet. Ve ne oluyor? Görüyoruz. Bunun üzerine taşı diyor çektiler. Şimdi İsa da ne yapıyor? Gözlerini gökyüzüne kaldırıyor. 43. ayette dua ettikten sonra diyor ki Lazar dışarı çık. Bir buyruk veriyor. Şimdi ben bunu tabii ki defalarca okudum. Değişik zamanlarda da bir şekilde bunu bir dayanak, bir destek olaraktan kullandım. Ama her zaman bunu kullanırken o kişilere hep şunu söylemişimdir. Eğer önce şunu söyledim. Ya İsa neden acaba sadece ölüye dışarı çık demedi de ismini kullanaraktan dışarı çıkmasını söyledi. Lazar ismini kullandı. Ve dikkat edin, bir kişi daha var ki kutsal kitapta İsa'yı görmek için ağacın üstüne çıkmıştı, kısa boylu olduğu için. Kimdi o? Zakay. Zakay. Vergi memuru. Vergi toplayan bir kişi. Ve ne dedi ona? İn aşağı demedi. Zakay dedi, aşağı in. Bugün senin evinde kalmam gerekiyor. İsmini kullandı. Neden acaba? Her birimizi ismimize çağırıyor. Ama ben şuna inanıyorum. Kabul edersiniz ya da etmezsiniz. Bu benim sadece kendi yorumum. Eğer İsa orada isim kullanmasaydı, o ölüye dışarı çık deseydi bütün mezarlar boşalırdı diye düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum. Özellikle ismini. Çünkü Lazar'a dedi dışarı çık. Demek ki Sami'nin de ifade ettiği gibi burada bizim ne kadar değerli olduğumuzu görüyoruz. Aslında Rab bizi ismimizle çağırıyor. Hatice diyor. Recep diyor. Ya da Ayşe diyor. Bazen duyuyorum. Mesela İranlı bir kardeş var. Şeyde Nürnberg'de. Onun Azat mıydı? Ezer miydi? Öyle bir ismi vardı. İran ismi. Farsça. Ama ismini iman ettikten sonra Yuhannes yapmış. Ama ben ona söyledim. Rab seni Yuhannes olarak çağırmayacak. Merak etme. Rab seni Azer olaraktan çağıracak. Çünkü Rab beni Azer olaraktan seçti. Rab beni Recep olaraktan seçti. Rab beni Sami olaraktan seçti. Rab beni Ender Ayşe olaraktan seçti. Rab bizi ismimizle çağıracak sevgili kardeşler. Bunu bu şekilde görüyorum ve bu şekilde iman ediyorum. Onun için onun adına iman eden herkesi gerçekten ölümden kaldırabilecek tek kişidir o. İbraniler 7:25'te şöyle diyor. Kendi aracılığıyla Tanrı'ya gelenleri tümden kurtarmaya yeterlidir. Hamdolsun. Ölümün gücü, dirilişin gücü, yaşamın gücü Rabbimizin ellerinde. Hamdolsun. Şimdi mucizeyi gerçekleştiren kim burada? Rabbimizin kendisi değil mi? Ama burada baktığımız zaman Rab kendi üzerine düşeni yapıyor ama orada duran kalabalıktan da bir şeyler bekliyor. Yani robot olmadığımızı, bizleri de devreye sokan, bizlerle birlikte hedefe ulaşmak isteyen diri bir Tanrı'nın olduğunu gösteriyor bizlere. Aslında teselli bulmamız lazım. Hani ben bazı vaazlarda hep kullandım ya, çok sevdiğim bir ayet. Paulus'un Romalılara yazdığı mektupta güzel bir ifade kullanıyor orada. Hatırlıyor musunuz? Onu ben sık sık kullanıyorum burada. Hatırlayan var mı? Paulus kullanıyor bu ifadeyi aslında. Biz Tanrı'nın iş ortaklarıyız. Almanca'da Mitarbeiter diyor. Bak. Güzel mi değil mi? Teselli etmiyor mu sizleri değerli kardeşler? Rabbin gözünde hepimiz onun işçileriyiz. Bakın, inanın, bunu ben burada ifade ederken zaman zaman böyle kimseye itham etmiyorum. Yani suçlama diliyle konuşmak istemiyorum. Ama ben inanıyorum ki eğer ben Tanrı'nın işçisiysem Rab beni bu çay çetrede kullanmak istiyor. Rab beni kitap masasında kullanmak istiyor. Rab beni ait olduğum bu kilisede kullanmak istiyor. Rab seni ilişki içerisinde olduğun insanların hayatında seni kullanmak istiyor. Çünkü biz her birimiz Rabbin işçileriyiz. Onun iş ortaklarıyız. O zaman şunu diyebilir miyiz? O zaman Rab bizi gerçekten orada nasıl ki o insanlara ne dedi? Taşı kaldırın dedi. İsa kaldırabilir miydi taşı? Kaldırabilirdi. Ama oradaki insanlara söyledi taşı kaldırın. Pratik olarak düşündüğüm zaman aslında bizim o kadar harika bir sorumluluğumuzu anımsatıyor ki değerli kardeşler. Aslında etrafımızda birçok karanlık yürek var. Yani küçük küçük irili ufaklı taşların kaldırılması için birer araç olabiliriz hepimiz. Bakın ben geçenlerde yine ormanda yürürken böyle bir tane taş vardı. Ondan sonra ayağım takıldığı için birazcık kızdım ben. Aldım o taşı böyle kaldırdım, attım öbür tarafa. Kaldırımda ne oldu biliyor musun? Kaldırdığım zaman. Solucanlar vardı ve böcekler vardı. Ve kaldırdığım zaman onlar hemen kaçıştılar. Neden biliyor musunuz? Işıktan dolayı. Işık vurunca kaçmak zorunda kaldılar. Karanlık olan yüreklerin ışığa ihtiyacı var. O taşların kaldırılmasına ihtiyacı var. Bunu Rab sizleri kullanaraktan yapacak. Rab ışığıyla yüreklerimizi aydınlatmak istiyor sevgili kardeşler. Onun için hepimiz bilmemiz lazım ki evet herkes bu yeryüzünde günahlı ve herkesin gerçekten kurtuluşa ihtiyacı var. Rab seni bu amaç için seçti, başkalarına aracı olabilmek için değerli kardeşler. Evet. Ve ne yapıyor? Son olarak da onu söyleyeceğim. Çok güzel bir ifade kullanıyor İsa Mesih. Taşı kaldırtıyor ve Lazar diyor dışarı çık. Lazar dışarı çıktıktan sonra ne yapıyor? Yine bir sorumluluk veriyor onlara. Üç şey söylüyor. Hadi bakın bakayım bulun. Üç söz kullanıyor orada. Yani üç tane söz. Evet. 44. ayete bakın. Hani tek tek sözler var orada. 44. ayette. Ne diyor? Üç söz kullanıyor. Çözün. Bırakın gitsin. Demek ki bir takım şeyleri hayatımızdan atmak kimin elinde? Bizim elimizde sevgili kardeşler. Bakın çok pratik bir örnek vereceğim. Örneğin ben Sami için dua ediyorum ya da Enver için dua ediyorum ya da Ayşe için dua ediyorum. Sizler için dua ediyorum değil mi? Tabii ki Tanrı bir şeyler yapıyor. Ben dua ediyorum Rabbim dualarımı işitiyor. Ama ben eğer Enver için dua ederken Rab sen onu bu şekilde, onu bu şekilde ve bu şekilde yap dediğimde eğer Enver kendi üzerine düşeni yapmazsa, adımını atmazsa bunun hiçbir faydası yok. Yani çalışma karşılıklı oluyor. Anlatabiliyor muyum? Ben dua ediyorum ya da sen dua ediyorsun bir başkası için. O kişi eğer o yönde adımını atmazsa, o yönde harekete geçmezse o zaman uygun bir sonuç beklemeye hakkımız yok. O zaman burada atma olayı neyi simgeliyor? Kefen bezleri bizim geçmiş hayatımızı simgeliyor. Neden çözüm bırakın gitsin dedi? Çünkü yaşama kavuşmuş bir insan, hayatta olan bir insanın kefen bezine ihtiyacı var mı? Kefen bezine ihtiyacı var mı? Yok. Demek ki bizler de değerli kardeşler kefen bezlerine yani geçmişimize ait bir takım şeyleri yanımızda taşımamıza artık gerek yok. Geçmişi geçmişe gömmemiz lazım. Geçmişte beraber taşıdığımız, getirdiğimiz, bugüne taşıdığımız bir takım alışkıları hayatımızdan atmamız gerekiyor. Çünkü İsa burada bu gerçeği vurguladığına eminim. Çözün, bırakın, gitsin yoksa demezdi. Ayakları bağlıydı çünkü sağlıklı hizmet edemezdi Lazar. El kol bağlıydı, çalışamazdı ve gerçekten hizmet edemezdi. Gözler bağlıydı, iyi göremezdi ve sağlıklı bir şekilde Rab'de ilerleyişi mümkün olmazdı sevgili kardeşler. İşte bizim için de aynı şey geçerli. Hizmet etmek istiyor musun sağlıklı bir şekilde? O zaman geçmiş bağlardan kurtulacaksın. Rab onu gelip almayacak senden. Sen atacaksın. Biz atmadığımız için acı çekiyoruz. Afrika'da maymun, biliyorsun orada maymun yiyorlar. Maymunu yiyorlar. Maymunu nasıl yakalıyorlar biliyor musunuz? Bilen var mı hiç? Buyur. Kristina. Bravo, biliyorsun. Harika biliyorsun. Elma koyuyorlar. Bak ya. Yani. Evet. Tabii. Ya. Ya.
Maymun bırakmıyor. Elindeki şeyi bırakmıyor.
Ya.
Elinde
çekemiyor.
Demek bağlı.
Şimdi sonuç ne oluyor? Onun ölümüne neden oluyor. İşte bizim hayatımızda acı çekiyorsak emin olun kendimizden dolayı. Bakın bıraksak kurtulacaktı. Ama illa da tutmuş onu bırakamıyor ya. Bırakamadığı için hayatını kaybetmek zorunda oluyor. Onun için değerli kardeşler, hayatımızda bizi saran birçok bağlar var. Birçok kirli bezler var. O bezleri hayatımızdan söküp atmamız gerekiyor. Neden? Bakın Galatyalılar mektubuna bakalım 5:13'e. Galatyalılar 5:13'te ne diyor?
Kardeşler, siz özgür olmaya çağrıldınız. Ancak özgürlük benlik için fırsat olmasın, birbirinize sevgiyle hizmet edin.
Amin. Özgürlüğünüzü bedenin gereksiz işleri doğrultusunda kullanmayın. Şimdi bakın, aynı bölümün birinci ayetinde ne diyor? Beşinci bölümün ilk ayetinde. Özgür olalım diye diyor, özgürlüğe kavuşturdu değil mi? Doğru mu? Eğer Rab bizi özgür ettiyse artık o şeyleri biz daha niye tutmaya çalışıyoruz, niye atmıyoruz? Biz düşünüyoruz ki gidip Rab elimizden alacak, almayacak biz bırakmadıkça. Ve devamı ne diyor? Ayetin devamı çok güzel. Öyleyse diyor, özgür kişiler gibi dimdik durun. Ne demektir bu? Özgürlüğün tadını doya doya yaşayın. Yaşıyor muyuz? Özgürlüğün tadını çıkartıyor muyuz sevgili kardeşler? Bakın, harika bir sonuç var. 12. bölüme bakın. Yuhanna 12. bölüme baktığınız zaman 2. ayette orada harika bir şey var. 2. ayette. Lazar'ın ne durumda olduğunu görüyorsunuz. Yuhanna 12:2'de. Sonra da noktalayacağım, bitireceğim. Ne diyor 12:2'de? Evet.
Marta hizmet ediyordu. İsa ile birlikte sofrada oturanlardan biri de Lazar'dı.
Bakın. Ölü olan Lazar ölümden dirilerek yaşama kavuştu ve Rab ile beraber aynı sofradaydı. Bu neyi açıklıyor bize biliyor musunuz? İleride olacak olan, sahip olacağımız olan konumu açıklıyor. Efesler 2:6'ya bakın, bunu onaylıyor. Efesler 2:6. Efesler kitabı 2. bölüm 6. ayette. Bunu ne kadar güzel bir şekilde açıklıyor bize. Ölümden dirilen kişinin sonraki durumu işte bu sevgili kardeşler. Ölümden özgürlüğe kavuşan kişinin sonraki durumu bu. Onunla birlikte diriltti. Onunla birlikte ne diyor? Göksel yerlerde oturttu. Nerede oturttu? Göksel yerde. Yani diriliş ve yaşam benim diyen Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih ile birlikte. Peki daha ne olsun? Sevgili kardeşler, daha ne olsun? Rab bize sadece şunu soruyor. İman ediyor musun? Evet. O zaman geçmişin bağlarından gerçek anlamda kurtulmak istiyor musun? Evet değil mi? Evet. Hayır demeyeceğinizden eminim. Evet. Peki o bağlardan kurtulmak için, o seni saran o kirli bezlerden, bezleri bırakmaya hazır mısın? Eğelim yüreklerimizi, yüreklerimize bakalım ve ne durumda olduğumuzu Rab biliyor, herkes kendisi de biliyor, görüyor. Kısa bir süre eğelim yüreklerimizi ve sonra da yine Sami duayla kapatır. Ama bu sakin süre içerisinde dua etme arzusu varsa tabii ki dua edin. Tövbe etme arzunuz varsa edin. Dıştan edemiyorsanız yürekten edin. Ben diyorum ki Rab yüreğinizin kapısını çalıyor.